Ayrım 19.
Sayfa 168. Hepsini aklında bir bir tutmalıydı ki Edith'e anlatabilsin. Genç kızlar dümdüz daracık elbiseler giyiyorlardı. Etekleri diz kapaklarının iyice üstündeydi. Hoş değil diye düşündü. Ellie Henderson iyi seçemeyen gözleriyle çevresini kolaçan ederken halinden yakınmıyordu. Gerçi konuşacağı kimse yoktu. Oradakilerin hiçbirini tanımıyordu. Yoktu ama öyle ilginç kimselerle çevrelenmişti ki. Politikacılar, Richard Dalloway'in dostları falan. Yine de zavallının bütün gece böyle bir başına durmasını Richard'ın içi götürmedi. İçten bir sesle, "İşler nasıl gidiyor Ellie ha?" dedi. Ellie Henderson heyecanlandı, kızardı. Onun yanına kadar gelmekle ne büyük bir incelik gösterdiğini düşünerek soğuktan korkmayanların çoğunlukta olduğundan söz açtı. Ya dedi Richard öyle. Başka söyleyecek şey de gelmiyordu aklına. O sırada koluna biri yapıştı. Ne haber Richard? Aa, Peter Walsh, eski dost Peter. Çok sevinmişti onu gördüğüne gerçekten. Hiç değişmemişti. Kol kola odanın öte yanına yürüdüler. Uzun süredir görüşmemişlerdi herhalde. Birbirlerinin sırtlarına hafifçe vurarak yürüyorlar diye düşündü Ellie Henderson onlara bakarken. Bu adamın yüzü hiç yabancı gelmiyordu. Uzun boylu, güzel gözleri var, esmer, gözlük takıyor. John Burroughs'u andırıyor birazcık. Edith tanır mutlaka. Üstünde cennet kuşları uçuşan perde yine dalgalandı. Clarissa, Ralph Lyne'ın perdeyi hafifçe iterek konuşmaya devam ettiğini gördü. Demek partisi fiyaskoyla sonuçlanmamıştı. Yoluna girmişti demek. Başlamıştı, canlanmıştı. Yine de daha pamuk ipliğine bağlıydı her şey. Oradan ayrılmamalıydı. Gelen geleneydi. Albay ve Mrs. Garrett, Mr. Hugh Whitbread, Mrs. Bowley, Mrs. Hilberry, Lady Mary Maddox, Mr. Quinn dedi Wilkins. Hepsiyle 3-5 kelime konuştu, sonra içeri girdiler, odaya geçtiler. Ralph Lyne perdeyi iteli beri bir değer kazanan odaya. Clarissa kendini bayağı zorluyordu. Tad almıyordu artık. Kendisinin yerinde herhangi biri olabilirdi, ne önemi vardı ki? Ama o herhangi biri hoşuna gitmiyor sayılmazdı. Bütün bunları kendisinin hazırladığını, merdivenin başında duran bu kazığın, çünkü yüzünün ve gövdesinin biçimini unutmuştu, tuhaf değil mi? Merdiven başına çakılı bir kazıktı sanki. Bir dönemin belirttiğini aklından çıkaramıyordu. Her parti verişinde kendi dışında bir yaratık oluverdiği duygusuna kapılırdı. Herkes gerçek dışıydı bir bakıma. Bir bakıma da her zamankinden daha gerçek. Belki de günlük kılığın, günlük yaşayışın dışına çıkmaktan ileri geliyordu bu. Belki de bulundukları ortamdan. Başka zaman söyleyemeyeceğiniz şeyleri, bir çaba gerektiren şeyleri söyleyebilirdiniz. Daha derinlere inebilirdiniz. Ama Clarissa hazır değildi bunlara. Daha değildi. Geldiğinize çok sevindim dedi. Sevgili Sir Harry, herkesi tanıyorsunuzdur. Konuklar birer birer merdivenleri çıkarken tuhaf bir duyguya kapılıyordu insan. Mrs. Mount'la Celia, Herbert Ainsty, Mrs. Dacres ve o Lady Bruton. Ne iyi ettiniz de geldiniz dedi, iştenlikle söylüyordu. Doğrusu tuhaftı konukların birer birer yukarı çıkışlarını izlemek. Bazıları oldukça eski tanıdıkları, bazıları ise... Kim Lady Rossiter mı? O da kim? Clarissa, bu sesi, Sally Seaton, Sally Seaton, bunca yıl sonra sis arasından görünüyor gibiydi. Yok canım, Clarissa'nın sıcak su torbasını tutarken düşündüğü Sally Seaton'a hiç benzemiyordu. Onun bu çatının altında, bu çatının altında olduğunu düşünmek, böyle değildi, hiç değildi, yok canım. Özürler, kahkahalar arasında sözcükler üst üste yığıldı. Londra'dan geçiyordum. Clara Hayden'dan duydum. Seni görmek için fırsat işte. Ben de kalktım, çağrılmadan geldim. Sıcak su torbası soğukkanlılıkla yerine konulabilirdi. Sally'nin ışıltısı yok olmuştu. Ama onu bir daha, bu daha yaşlı, daha mutlu, daha az güzel haliyle görmek de olağanüstü bir şeydi. Çalışma odasının kapısında durarak birbirlerini yanaklarından öptüler. Clarissa, Sally'nin elini avucunun içinde tutarak döndü, dolup taşan odalarına baktı, kalabalık sesleri dinledi, şamdanlara baktı, dalgalanan perdelere, Richard'ın aldığı güllere. ''Beş tane aslan gibi oğlum var,'' dedi Sally. Eskiden beri öne çıkma isteğini saklamaz, bencilliğini açığa vuruverirdi. Clarissa değişmediği için büsbütün sevdi onu. Geçmişi düşünmenin getirdiği tatla sahi mi dedi. Yazık ki Wilkins çağırıyordu. Wilkins orada bulunanları azarlarcasına ve sert bir sesle gelenin adını söylüyordu. Ev sahibesi uçarılığına bir son vermeliydi. Başbakan dedi Peter Walsh. Başbakan mı? Sahi mi? Ellie Henderson şaşkına dönmüştü. Edith'e anlatacak ne haberler çıkmıştı. Başbakanın halinde bir gülünçlük yoktu. Öylesine sıradan bir adamdı ki. Onu bir tezgahın arkasına geçirip bisküvi satın alabilirdiniz söz gelimi. Zavallının her yanı altın sırmalarla donanmıştı. Doğrusunu söylemek gerekirse, önce Clarissa'nın sonra da Richard'ın eşliğinde odaları dolaşırken başarılıydı da. Önemli görünmek istiyordu. Çabası gülünçtü. Kimsenin aldırdığı yoktu ki. Konuşmalarını sürdürüyorlardı. Gel gelelim, majestelerinin yanlarından geçtiğini iliklerine kadar duydukları ortadaydı. Majesteleri hepsinin, yani İngiliz sosyetesinin simgesiydi. Yaşlı Lady Bruton, çok soyluydu görünüşü doğrusu. Dantellerin içinde dimdik, süzülerek başbakana yaklaştı. Birlikte küçük odaya çekildiler. Çok geçmeden herkes o odaya bakmaya, odadakileri gözlemeye koyuldu. Bir kıpırtı, bir tedirginlik göze çarpıyordu. Başbakan, ''Tanrım, ne züppe oluyor şu İngilizler?'' diye düşündü Peter Walsh köşede durarak. ''Altın sırmalara bürünmeye, yaltaklanmaya bayılıyorlar. İşte şu adam, sahi yahu, Hugh Whitbread değil mi o?'' Büyüklerin eteğinde dolaşıyor, koklayıp duruyor çevresini. Epey şişmanlamış, solgunlaşmış biricik Hugh. Her zaman görev başındaymış gibi davranıyor diye düşündü Peter, ayrıcalı, gizli kapaklı bir adam. Saray uşaklarından birinden duyduğu bir söylentiyi açığa vurmamak için sonuna kadar savaşır, haber ertesi gün gazetede çıkacak olsa bile. Bu çeşit ıvır zıvırlarla tüketmiş hayatını. İhtiyarlık gelip çatmış. İngiliz özel okullarından yetişen İngilizleri tanımak ayrıcalığına kavuşanların sevgisini ve saygısını kazanmış. İnsan Hugh denilince böyle şeyler düşünürdü ister istemez. Onun havası bu çünkü. Onun ve Times'a yazdığı saygıdeğer mektupların. Peter binlerce mil uzakta bu mektupları okuduğunda şu iğrenç keşmekeşin dışında kaldığı için Tanrı'ya şükretmişti. Diyeceksin ki maymunların gevezeliğinden, yerlilerin karılarını dövmelerinden başka ses duyulmuyor. Ne çıkar? Genç bir üniversiteli zenci siftinmeye başlamıştı. Hugh onu korur, yüreklendirir, nasıl yükselebileceğini öğretirdi. Çünkü ufacık inceliklerde üstüne yoktu. Yaşlılıklarında, hastalandıklarında unutulmadıklarını gören ihtiyar kadınların yüreklerini sevinçle hoplatırdı. Onlar unutulduklarını sanırlarken bir gün bir de bakarlardı ki Hugh çıka gelmiş. Bir saat oturup geçmişten söz açardı, küçük ayrıntıları unutmaz, yapılan keki överdi. Oysa istese her gün düşesle kek yiyebilirlerdi. Görünüşüne bakılırsa zamanının büyük bir bölümü bu güzel çaba içinde geçiyordu galiba. Esirgiyen ve bağışlayan Tanrı bağışlayabilirdi. Ama Peter asla. Alçaklardan kurtulamazdınız, orası öyle. Ne var ki trende bir kızın beynini dağıtmak suçuyla asılan serseriler bile Hugh Whitbread'in sonsuz inceliği kadar zararlı olamazlardı. Bak bak nasıl parmaklarının ucuna basarak, eğilip bükülerek odadan çıkan başbakan ve Lady Bruton'a doğru yürüyor. Bütün dünyaya Lady Bruton'un kulağına özel bir şey fısıldayacak kadar yakın bir dostu olduğunu belirtmek istiyor. Lady Bruton durdu. Güzel başını salladı. bir yardımı için teşekkür ediyordu ona besbelli. Devlet dairelerinde işlerini yaptırmak amacıyla koşturduğu bir sürü dal kavuğu vardı. Yardımları karşılığında yemeğe çağırırdı onları. 18. yüzyıldan kalmaydı. Bak, kadına bir diyeceği yoktu Peter'ın. İşte Clarissa başbakanının kolunda salınarak yürüyordu, pırıl pırıldı. Aklaşmış saçları bir soyluluk katıyordu yüzüne. Küpe takmış, gümüş yeşili bir deniz kızı elbisesi giymişti. Dalgaların üstünde sıçrayarak saçlarını örüyordu sanki. Hala o bulunduğu yeri doldurma, var olma yeteneğinden bir şey yitirmemişti. Her şeyi yaşadığı anda biriktirme yeteneğinden. Döndü, eşarbı bir hanımın elbisesine dolanmıştı, kurtardı, güldü. Kendi özünde yüzen bir yaratık rahatlığı, uçarlığıyla. Ne var ki yaşın izleri vardı yüzünde. Çok duru bir akşam saatinde, aynasında dalgaların üstünde batan güneşi gözleyen bir deniz kızı gibi. Bir sevecenlik esintisi taşıyordu. Katılığı, aşırı namusu, sertliği kalmamıştı şimdi. Altın sırmalara bürünmüş, elinden geldiğince önemli görünmeye çalışan şu adamı uğurlarken kalmamıştı. Ona başarılar dilerken anlatılmaz bir soyluluk, ince bir özdenlik gelmişti üstüne. Sanki herkesin iyiliğini istiyordu. Bu uğurda da sonuna kadar uğraşmıştı ama artık kıyıya varmıştı işte, gitmesi gerekiyordu. Peter'a öyle geldi. Hayır, ona aşık falan değildi. Başbakan gelmekle büyük bir incelik gösterdi diye düşünüyordu Clarissa. Onun kolunda yürürken şurada Sally'yi, şurada Peter'ı, şurada sevinci yüzünden okunan Richard'ı, sonra kendisinin yerinde olmaya belki de can atan şu insanları görünce keyfinden kendinden geçmişti. Yüreğinin kabardığını, içinin titrediğini, serteldiğini duymuştu. Öyleyken yine de bunları duyanlar öbürleriydi aslında. İçi titrediği, yandığı halde bu benzetmeler, bu zaferler, söz gelimi eski dost Peter çok çekici bulmuştu kendisini, boş geliyordu. Birazcık uzaktaydılar, yüreğin tam ortasında değil. Belki de yaşlandığından, ne olursa olsun eskisi gibi sarmıyordu bu tür şeyler. Merdivenlerden inen başbakana bakarken, ansızın gözü Sir Joshua'nın yaptığı yaldız çerçeveli, manşonlu kız resmine ilişti. Miss Kilman geldi aklına, can düşmanı Kilman. İşte bu duygu sarıyordu, bu gerçekti. Nasıl nefret ediyordu Kilman'dan? Hırslı, ikiyüzlü, kokuşmuş bir yaratık, nasıl da güçlü. Elizabeth'i de bozmuştu. Onu çalmak, kirletmek için sinsi sinsi evine girmişti. Ne saçma derdi Richard duysa. Evet, nefret ediyordu ondan, onu seviyordu. Kişi düşman özlüyordu, dost değil. Mrs. Durrance'la Clara'yı, Sir William'la Lady Bradshaw'u, Miss Truclock'la Eleanor Gibson'ı merdivenlerden çıkıyordu işte, değil. Arıyorlarsa bulsunlar kendisini. O partisine aitti. İşte eski dost Sir Harry. Sevgili Sir Harry diyerek sevimli ihtiyara doğru yürüdü. St. John's Woods'taki sıradan iki akademi öğrencisinden daha kötü resimler yapmayı başarırdı bu ihtiyar. Hep davar resmi çizerdi. Gün batımında küçük birikintilerin başında durarak havadaki nemi içlerine çeken ya da duruşlarından, yani ön ayaklarını kaldırışlarından, boynuzlarını vuruşlarından, yabancının gelişini bekledikleri anlaşılan hayvanlar. Bunca koşuşması, yemeğini dışarıda yemesi, yarışlara gitmesi, gün batımında havadaki nemi içlerine çeken davara bağlıydı hep. ''Neye gülüyorsunuz bakalım?'' dedi Clarissa. Willie Titcomb, Sir Harry ve Herbert Ainsley katıla katıla gülüyorlardı çünkü. Yo, olmaz. Yo, Sir Harry kaba fıkralarını Clarissa Dalloway'a anlatmazdı. Severdi onu sevmesine. O tür kadınların en iyilerindendi. Ara sıra portresini yapacağını söyleyerek korkuttuğu da olurdu. Sözü partiye getirip takıldı. Brandy yoktu. Bu çevre bana göre değil dedi. Yine de seviyordu onu, saygıdeğer buluyordu. Clarissa Dalloway'i dizine oturtmasını önleyen şu kahrolası kibar tabaka kuralları yok mu? Derken karşıdan ihtiyar Mrs. Hilberry göründü. Yüzü her zamanki gibi ışıl ışıldı. Ellerini Sir Harry'nin kahkahasında ısıtmak istercesine uzattı. Odanın öte yanından onun kahkahasını, Dük'le Lady fıkrasını duymuş, erken kalkıp da canı hizmetçiye çay söylemek istemediği sabahlar duyduğu korku yerleşmişti içine. Eninde sonunda ölecektik. ''Fıkralarını bize anlatmak istemiyorlar.'' dedi Clarissa. ''Clarissacığım'' diye haykırdı Mrs. Hilberry. ''Bu gece tıpatıp annene benziyorsun. Onu ilk gördüğümde gri bir şapkayla bahçede dolaşıyordu.'' Clarissa'nın gözleri yaşlarla doldu ansızın. Annesinin bahçede dolaşışı. Ne yazık ki gitmesi gerekiyordu. Çünkü Profesör Brearley, Milton hakkındaki konferanslarıyla ün yapmıştı. Küçük Jim Hutton'la yüksek sesle tartışmaya başlamıştı, uzaktan görebiliyordu. Jim Hutton böyle bir gecede bile boyun bağını ceketine uyduramamış, saçlarını yatıramamıştı. Tuhaf bir adamdı Profesör Brearley. Türlü diplomalarına, şeref ünvanlarına, öteki öğretim üyelerine üstünlüğüne karşın kendine aykırı düşen bir ortamın hemen kokusunu alırdı. Çok okuduğu halde çekingendi, özdenlikten yoksun soğuk bir havası, zübbelikle el ele yürüyen bir saflığı vardı. Bir kadının taranmamış saçları ya da bir delikanlının pabuçları ayak takımını çağrıştırıyorsa, yabana atılır bir sınıf değil tabii, aklına asi gençleri, ülkücü aydınları, geleceğin dahilerini getiriyorsa, burun büker, hıh diyerek ılımlılığın değerinden söz açardı. Milton'ı anlamak için klasikleri biraz okumuş olmak gerekiyordu. Profesör Brearley, Jim Hutton'la kırmızı çorap giymişti, siyahları yıkamaya verilmişti çünkü. Milton konusunda pek anlaşamıyordu besbelli. Clarissa hemen söze karıştı. Bach'ı sevdiğini söylerdi, Hutton da seviyordu. Bu yüzden bir bağ kurulmuştu aralarında ve Hutton çok kötü bir şairdi. Sanatla ilgilenen önemli lady'lerin hepsinden üstün görürdü Mrs. Dalloway'i. Yargıları şaşılacak kadar kesindi. Müzik konusunda çok bilgisizdi. Gösterişten hoşlanıyordu ama yüzüne bakmaya doyamıyordu insan. Evini ne güzel düzenlemişti. Bir de şu profesörler olmasa. Clarissa onu ensesinden tuttuğu gibi arka odadaki piyanonun başına oturtuverecekti. Çok iyi piyano çalıyordu. Ama bu gürültüde dedi, bu gürültüde olmaz ki. Başını hafifçe önüne eğerek, başarılı bir partinin belirtisi dedi profesör, yanlarından uzaklaştı. Milton hakkında bilmediği yoktur dedi Clarissa. Ya dedi Jim Hutton. Hampstead'de profesörün taklidini yapmaktan usanmazdı. Milton profesörü, ılımlı profesör, gizliden kaytaran profesör. Yeni gelen şu çiftle konuşmam gerek dedi Clarissa. Lord Gayton ve Nancy Blow. Belki partinin gürültüsüne doğrudan bir şey eklemiyorlardı. Sarı perdelerin önünde yan yana dururlarken konuşmuyorlardı açıkça. Biraz sonra kalkar başka bir yere giderlerdi. Zaten konuşacak fazla bir şeyleri de yoktu. Gözüküyorlardı yalnızca o kadar. Yetiyordu. Öyle temiz, öyle sağlam görünüşlüydüler ki, kızın yüzünde kayısı renginde bir pudrayla allık var. Yanındaki erkek durmadan bu renkleri ovalıyor, parlatıyor, bir kuş gibi tetikte duruyordu ki atılan topu kaçırmasın, boş bulunmasın. Hiç aksamadan vuruyor, sıçrıyordu. Dizginlerinin ucunda midillilerin ağızları açılıp kapanıyordu. Doğduğu bölgenin kilisesinde, atalarından kalma anıtları, sancakları dururdu ailesinin. İşi başından aşkındı, topraklarını kiraya vermişti. Annesi, kız kardeşleri vardı. Gün boyu Lordlar Kamarası'nda didinip durmuştu, bunları konuşuyorlardı işte. Kriket, kardeş çocukları, sinemalar. Mrs. Dalloway yanlarına geldiği sırada. Lord Gayton, Mrs. Dalloway'e bayılırdı. Miss Blow da. Çok bilgili, zarif bir kadın. Geldiğiniz için ne kadar teşekkür etsem az çocuklar dedi Clarissa. Lordları severdi, gençliği severdi. Nancy, Paris'in en usta sanatçılarının elinden çıkma, değerli giysisiyle orada dururken, Bedeninden yeşil kırmalar fışkırmış gibiydi sanki. Dans edilir diye düşünmüştüm önce, dedi Clarissa. Çünkü gençler pek konuşmuyorlardı. Hem neden konuşsunlar canım? Bağırıp çağırmak, öpüşmek, tan ağrırken kalkıp midillilere şeker taşımak dururken, sevimli Çin köpeklerinin burunlarını öpüp okşamak, sonra heyecanlar içinde pırıl pırıl denize atlamak, yüzmek. Ama İngiliz dilinin güçlü kaynaklarından, insana duygularını açıklaması için verdiği büyük olanaktan yoksundular. Oysa kendisiyle Peter artık bütün geceyi tartışarak geçirebilirlerdi. Gençleri uyuştururdu bu. Durmuş oturmuş kişiler için iyiydi. Yoksa yalnızca konuşmak sıkıcıydı belki. Yazık, dedi, dans edilir sanmıştım. Geldiklerine gerçekten çok sevinmişti. Dansı bir kalem geçelim. Odalarda adım atacak yer kalmamıştı. Helena hala şalına sarınmış geliyordu. Yanlarından ayrılacağı için üzgündü ama elden ne gelir? Miss Perry gelmişti, halası. Miss Perry daha ölmemişti, yaşıyordu. 80'ini aşmıştı. Bastonuna dayanarak çıkıyordu merdivenleri. Onu bir iskemleye oturttular. Richard yardım etti. 1870 yıllarının Burma'sını bilenler hemen yanına koşacaklardı. Peter da nereye girmişti? Halasıyla çok iyi anlaşırlardı eskiden. Hindistan ya da Seylan der demez, Helena halanın gözleri, biri takmaydı, usulca kararır, koyulaşır, uzaklara dikilirdi. Bağlılık duyduğu anıları yoktu. Genel valileri, generalleri, asileri gözünde büyütmezdi. İnsanlar değil, orkideler gelirdi gözlerinin önüne. Dağ geçitleri, 1860 yıllarında rençberlerin sırtında ıssız doruklardan geçişi, kökleri sökülmüş orkideler, tuhaf, eşine rastlanmamış tomurcuklar, sulu boyayla yapardı resimlerini. Cesur bir İngiliz kadını, diyelim, kapısının eşiğine bir bomba bırakan savaş yüzünden alt üst olunca orkidelerin ve 60'larında Hindistan'da yolculuk eden genç kadın imgesini silmişti belleğinden. Ha, işte Peter. Gel de Helena halaya Burma'yı anlat, dedi Clarissa. Peter bütün gece Clarissa ile tek kelime konuşmamış olduğunu hatırladı. Sonra biz bize kalırız, dedi Clarissa. Elinde şemsiyesi, sırtında beyaz şalıyla oturan Helena halaya götürdü onu. Peter Walsh, dedi. Hiç tepki göstermedi ihtiyar. Clarissa çağırmıştı. Yorulmuştu. Çok gürültü vardı, gel gelelim. Clarissa gelmesini istemişti. O da gelmişti.